Fenerbahçe şampiyon. Ümit Evran. Telefonum çaldı. Telefondaki bizim Şamata Şükrü'ydü. Şükrü fakültede benden bir sınıf önceydi. Hep Şamata gürültü yapan, yüksek sesle konuşan, renkli, şakacı, fırlama bir çocuktu. Artık emekliliğine gün sayıyor. O eski hali kalmadı tabii ama yine de matrak, gırgır bir adamdır. Abicim sorma, böyle yaz geldi mi benim bu genital mantarlar hep azar. Müsaitsen geleyim de bir bakıver. O sırada hastam yoktu. Buyur gel, bekliyorum dedim. Tamam, o zaman sen kahveleri söyle, benimki sade olacak. Birkaç dakika sonra Şamata Şükrü karşımdaydı. Ben sormadan o anlatmaya başladı. Abicim yüzdük burnuna geldik. Şurada emekliliğe birkaç ay kaldı ama ben de bittim. Bu iş bir yaştan sonra hiç çekilmiyor. Sağ olsun arkadaşlar artık bana misafir muamelesi yapıyorlar ve mümkün mertebe zor vakaları, uzun ameliyatları falan vermemeye çalışıyorlar ama yine de kolay iş değil. Bizim iş sizin işe benzemez. Ayakta saatlerce süren ameliyat yapmak bayağı fizik kondisyon istiyor. Tamam, kabul ediyorum. Femur başı ameliyatı olan 80 yaşındaki teyzeyi ertesi gün yürütmek büyük keyif ama artık benden bu kadar. Gerisini gençler yapsın. Bıraksam Şamata daha devam edecekti ama konuyu toparlamak için sordum. Hayrola, yine mi mantar? Yahu sorma, her yaz hep aynı şey başıma geliyor. Bunda şaşılacak ne var ki? Bu mevsimde sıklıkla havuza denize giriliyor ve mantar şikayetleri azıyor. Bizim polikliniğe gelen hastaların yarıya yakını hep mantar vakaları. Şamata tekrar sazı eline aldı ve yine aynı cümleyle başladı. Abicim bizim iş sizin işe benzemez. Tam ameliyat yapıyorsun, gözlüklerin buğulanır. Çağırırsın teknisyeni, gözlüğünü kurular. Derken burnun kaşınır, sterilsin, kaşıyamazsın ki. Burnunu asistanının sırtına sürersin. Hadi buraya kadar tamam. Tamam da derken genital bölgen kaşınmaya başlamaz mı? Yardımcı personeli çağırıp kızım apış aramı kaşı diyemezsin ki. Tipik Şamata Şükrü. Ne eksik ne fazla. Tam da kendi üslubuyla anlatmaya devam ediyordu işte. Dostum, paravanın arkasına geç de bir görelim. Gerçekten mantardı. Muayene sonrası reçete yazdım, önerilerde bulundum. Şükrü ayrılmadan yine atışa devam etti. Şu birkaç ay geçsin, hele bir emekli olayım, dört ayağımı uzatıp dinleneceğim. Artık özelde falan çalışmayı hiç düşünmüyorum. Abicim, branşının kıymetini bil. İstersen emeklilik sonrası da çalışabilirsin. Sizin branşta ne gece yarısı uyandıran hastaların olur ne de saatler süren ameliyatların. Boşuna mı söylemişler? En iyi branş cildiyedir. Çünkü hasta ne ölür ne de iyi olur. Çok şanslısın. Arkasından kahkahayı patlattı Şamata Şükrü. Sonra vedalaştı ve gitti. Ama o son sözü odada bir balon gibi havada asılı kaldı. Çok şanslısın. Gerçekten şanslı biri miydim acaba? Şans dediğin yaşıtlarınla bir defa bile sokakta kavga dövüş futbol oynamamak mıdır? Yüzememek midir? Tıp balolarında kızlarla dans edememek midir? Kim bilir, belki de Şükrü haklıdır. Eğer 11 yaşımda çocuk felci geçirmeseydim ve yıllarım hastaneyle doktorlar arasında mekik dokumakla geçmeseydi belki bu kadar hırslanmayacaktım. Belki cümle aleme kendimi ispat etme kavgasına girmeyecektim. Belki de doktor da olamayacaktım. Kim bilir? Bir an çocukluğumun o iki sınıflı ilkokuluna, tozlu toprak yollarına gittim. Kışları sobayla bir türlü ısıtamadığımız okulumuzda ilk üç sınıf bir arada, dört ve beşinci sınıflar ayrı bir sınıfta birlikte okuduk. Bizim köy aslında kasabaya çok uzak sayılmazdı. Ulaşım olanakları günümüzdeki gibi değildi. Köyün tek kaptı kaçlısı sabah kasabaya gider, akşam da kasabadan köye dönenleri getirirdi. Hayvanla kasabaya ulaşmak iki saati bulurdu. İşte polio beni o yıllarda ve o koşullarda yakalamıştı. Yapılacak fazla bir şey yoktu. Çaresizdik. O sırada yardımcım odaya hasta alınca günümüze dönmek zorunda kaldım. İşte yine günün hayhuyu devam ediyordu. Epey hasta bakmıştım. Zaman oldukça ilerlemişti. Mesai bitmek üzereydi. Açık olan penceremden aşağıdan bağırış çağrı sesleri geliyordu. Benim oda tam çocuk polikliniğinin üstüne denk geliyor. Bu nedenle aşağı kattan gelen çocuk çığlıklarına çok alışkınım. Fakat bu sefer biraz farklıydı. Çocuk çığlıkları arasında büyüklerin bağırış çağrışları da duyuluyordu. Pek alışılmış bir durum değildi. Merak etmiştim. Ne olup bittiğini öğrenmek için yardımcımı aşağı gönderdim. Meğer aşı yüzünden bir adam doktorla tartışıyormuş. Konu anlaşılmıştı. Son yıllarda nedense bir aşı karşıtlığı aldı yürüdü. Bu gerçekten çok düşündürücü bir durum. İşin trajikomik yanı da bu aşı karşıtı kişilerin önemli bir kısmı görece iyi eğitimli olan kesimlerden insanlar. Kendilerine göre çeşitli gerçekleri var tabii ama hiçbiri tutarlı değil. Bazıları aşıların içinde cıva ve alüminyum gibi ağır metaller olduğunu düşünüyor. Bazıları aşıların koruyuculuklarına inanmıyor. Aşıların otizme neden olduğu gibi ipe sapa gelmez bazı görüşler bile var. Kimileri de aşı karşıtlığına dini gerekçeler icat etmeye çalışıyorlar. Aşıların kısırlığa yol açtığına hatta esas amacın nesillerimizi kurutmak olduğuna inananlar bile var. Bütün bu görüşler ve iddialar haliyle halkın aklını karıştırıyor ve sonuçta insanların aşılara karşı kararsız ya da mesafeli davranmalarına yol açıyor. İşte alt kattan gelen bağırış çağrışı duyunca aklıma bu son zamanlarda karşılaştığımız aşı tartışmaları geldi. Aşı konusu benim yüreğimde hep onulmaz bir yaredir. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı. Dayanamadım ve alt kata indim. Kapıyı tıklattım ve odaya girdim. Gördüğüm manzara şuydu. Gözleri yaşlı bir velet sıkı sıkıya babasının bacaklarına sarılmış, babanın yüzü kıpkırmızı. Genç doktorun yüzü de pek ondan farklı değil. Hemşirenin sol elinde küçük bir karma aşı flakonu, sağ elinde de enjektör. Doktor bey bana dönüp, "Buyurun hocam." Benim çocuk polikliniğini ziyaretim pek olağan bir şey değildi. Bu "buyurun hocam" da daha çok "hayrola hocam" anlamına geliyordu. Yanıt verdim. Geçerken uğradım. Genç meslektaşımın yüzündeki ifade şaşkınlığa dönüşmüştü ama yine de nezaketi elden bırakmadı. Kendi koltuğunu işaret etti. "Şöyle buyursanız hocam." Duymazlığa geldim. Ufaklığa dönüp, "Delikanlı, senin adın neydi bakalım?" Çocuk tedirgin yüzüme baktı. Cevap verip vermemekte kararsızdı. Soruyu yineledim. Yarım ağızda, "Murat," dedi. "Kaç yaşındasın Murat?" 11 olacağım. "Oo, kocaman delikanlı desene." Çocuk hala korkulu gözlerle tedirgin bakıyordu. "Hangi takımı tutuyorsun?" Bu sefer gayet kararlı, "Fenerbahçe." "Harika, ben de Fenerliyim. Ne dersin, bu sene şampiyon olabilecek miyiz?" Çocuk muhabbete biraz ısınmıştı. "Oluruz ama hakemler hep cimbomu tutuyor." "Sen futbol oynamayı seviyor musun?" "Çok." Oğlan tam da bir çocuk saflığıyla sordu. "Sen?" "Ben oynayamam ki," dedim ve pantolonumu dizime doğru çektim. Sıyrılan pantolonun altından protezim açığa çıktı. Oğlanın çocuk gözleri hayretle büyüdü, şaşkınlıkla sordu. "O ne?" "Protez." "Onu niye takıyorsun?" "Çünkü o olmadan yürüyemiyorum." "Neden?" "Çünkü o ayağım çok zayıf. Bu protez olmadan vücudumu taşıyamıyor." "Ayağın niye zayıf?" "Çünkü senin yaşlarındayken çocuk felci geçirmiştim." Çocuk bir an soru sormayı bıraktı ve düşünceye daldı. Konuyu anlamaya çalışıyordu. Genç doktorla göz göze geldik. Bu ziyaretimin gerçekten uğramak olmadığını anlamıştı. Çocuk sormaya devam etti. İyi ama niye herkes çocuk felci olmuyor da sen oldun? Beklediğim soru buydu. Çünkü benim çocukluğumda çocuk felci aşısı yoktu. Bizden sonraki kuşaklar çok şanslı. Tıpkı senin gibi. Murat o güzel çocuk gözleriyle kocaman kocaman bakıyordu. Kapıya yöneldim ama önce çocuğa dönüp, "Korkma, bu sene yine şampiyonuz," dedim. Çak yapmak üzere avucumu ona uzattım. Oğlan bu sefer hevesle çak yaptı ve yineledi. "Fenerbahçe şampiyon."